T24'ün Ayrık Otu programından herkese merhabalar. Ben Azal Sipahi. Rejide her zaman olduğu gibi bize Faruk Ekici eşlik ediyor. Ayrık Otu'nun bu bölümünde konuğum sanatçı Okyanus Çağrı Çamcı. Hoş geldin Okyanus. Nasılsın?
Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Çok çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık burada olduğun için.
Ben çok teşekkür ederim beni buraya davet ettiğin için.
Eğer hazırsan ilk sorumla başlayacağım.
Tabii.
İzmir'de yaşadığın için buradan bir soruyla başlamak istiyorum. Türkiye'de kültür sanatın merkezi İstanbul. Kültür sanat dünyası da bir hayli sis ve patriarkanın izlerini de çok rahatlıkla sürebileceğimiz bir ortam. Sanatla yollarının kesişmesi, sanatçının yoluna girişin nasıl oluyor? Ve İzmir'de yaşayan queer bir sanatçı olarak dışında kaldığını düşündüğün şeyler, yerler var mı? Nasıl bir mücadele vermek durumunda kalıyorsun? İlk sanatla giriş... Sanatla tanışma yolculuğuyla başlayalım. Oradan İzmir'de olmaya bağlayalım istersen. Uzun bir soru oldu çünkü.
Tabii. Çocukluğumu ben Giresun'da geçirdim ve aslında benim ilk sanatla tanışma hikayem Giresun'da başlıyor. Anneannemin üst komşusu ressam bir kadındı ve onunla birlikte aslında gide gele bir baktım resim yapıyorum ve resme ilgim var. Daha sonrasında İzmir'e tekrar geri döndük ve bu sefer modayla tanıştım. Annem bir tekstil firmasında çalışıyordu ve moda tasarımcısı arkadaşıyla yine gide gele.
Ya iş yerine mi gidiyordun sen
tabii,
de gibi?
Evet, annemin yanında ve hani orada da tasarıma dair bir şeyler öğrendim sanırım. Daha sonrasında da 5. sınıfta sınıf öğretmenim heykel mezunuydu ve onunla da heykel yapmayı öğrendim. Ve küçük yaşta bir karma heykel sergisi yapmış bulunduk birlikte. Yine sorun alabilir miyim? Çok uzun bir soruydu.
Bu sanatla yolun kesişmesi, yani aslında işte kadınlar hayatındaki etkiliyor belki de seni, hatta böyle bu sanat yolunu onlar yönlendiriyor seni gibi olmuş. Bir de İzmir'de yaşamak, işte İzmir'de olunca bu birazcık kültür sanat dünyası kapitalinin dışında kalmak hali ve bunu queer bir sanatçı olarak nasıl deneyimlediğin?
Şöyle bağlayabilirim bu sorunu. Evet, İzmir, İstanbul merkez gibi değil maalesef ve hani orada görünürlüğü geçiyorum. Daha üretim aşaması olarak bile zor diyebileceğimiz bir yer. Çünkü maalesef kurumlar yok. Olan kurumlarda üst yaşça insanlarla ilgileniyorlar diyebilirim. Ve hani aslında çocukluğumda dediğin gibi kadın artılarla birlikte olduğum için sanatımın içerisinde her zaman bir aktivizm de vardı ve aslında sanat benim için o yaştan bu yaşa bir şeyleri söylemekle alakalı bir şeydi. Çünkü daha da gerisinde ben konuşmaya çok geç başladım ve o yüzden hala konuşmada zorluk çekiyorum, bazen takılıyorum vesaire ve işaret diliyle konuştuğumu hatırlıyorum çok küçükken ve bir şeyler çizerek anlattığımı. Bu yüzden bu tarz insanlara daha da çok çekinmiştim ve İzmir'de böyle bir yolculuğa başladım diyebilirim. Kendimi tanıdığımdan beri hiçbir zaman matematikte, Türkçe'de ve diğer derslerde iyi olmadım. Bedende de öyle. Ama her zaman resim yapabiliyordum ve sanatla ilgiliydim. Ailem de bu konuda beni çok desteklediler aslında. Küçüklüğümden beri bunun içindeyim. Babamın da resim bağlantısı var ve bu yüzden ilerleyebildiğimi düşünüyorum. Ama İzmir içerisinde görünür olmak, ki bu sadece sanat piyasasında da değil, queerler olarak da var olabilmek çok zor. Çünkü dediğim gibi yani bir ne kadar çok şey yapsak da siz heteronormatif bir düzen içerisinde. Evet, bu yeni yeni kırılıyor ve LGBT artı friendly insanlar varlar. Ama yine de benim için var olmak çok zordu açıkçası. Evet, bana kapılarını açan kolektifler oldu. Dar Ağaç mesela, çok mutluyum. Onlarla birlikte olduğum süreçte kendine ait bir oda, karantina sergisinde de çok mutluyum. Ama onun dışında İstanbul'daki gibi maalesef ulaşabileceğimiz kaynaklar çok fazla yok ve çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da resim mezunuyum zaten 9 Eylül'den. Şimdi sanat ve tasarım yapıyorum yüksek lisansta. Ama her zaman bir ayağım da maalesef ki burada yani. Bu zor olsa da böyle devam ediyor.
Yani aslında İstanbul'a git gel yaparak, İstanbul'daki bir şeyleri de takip etmeye çalışarak bu mücadeleyi vermiş oluyorsun İstanbul dışında.
Evet. Maalesef yani işimiz biraz da sosyal ve biraz da tanışıklık getirdiği için İzmir'den bunu yürütmek çok zor. Bir yandan da insanların resmin dijital ortamda görmek yerine birebir görmek istiyorlar. Böyle bir durum da söz konusu ama bir şekilde bunu bu dönem içerisinde başardım sanırım.
Hı hı. Yani bir de düşündüğümüzde İzmir, yani İstanbul'dan sonra akla gelebilecek işte İzmir, Ankara birkaç şehirden bir tanesi aslında. Hani orada bile aslında insan kendini bu sanat kapitalinin dışında kalmış hissedebiliyor. Queer ve toplumsal cinsiyet kavramları üzerine yoğunlaşıp bireylerin toplumdaki yerini sorgulamaya yönelik üretimler yapıyorsun. Artist statement'ında da bahsettiğin aile çatısı altında birleşen, birbirinden farklı konumda olan bireylerin ikili ilişkilerini ve gizlediği duygularını kutlamalar veya açılmalar adı altında izleyiciye aktarmaya çalışıyorsun. Bu aktarma yolculuğunu senden dinleyebilir miyiz? Neler kutlanıyor, neler açılıyor?
Tabii ki. Yani ben her zaman sürecimi böyle belli başlı çeyiz sandıkları gibi düşünüyorum ve bunlar dönemleri temsil ediyor. Yani çocukluğumdan bu yana ama çocukluğumu hala henüz işlemedim. Kutlamalar adı altında dediğim kısımda sünnet düğünleri, düğünler, nişanlar, mezuniyet kutlamaları ya da güzel bir haberin kutlanmasının ardındaki diğer duygulara bakıyorum aslında. Bu sürecin içerisinde kendi öz ailem üzerinden çalıştım ve onların kırılmaları, yeni olanaklar. Çünkü yani ailedeki sanırım tek çok konuşan insan benim. Bir dilim açıldıktan sonra tamamen açıldı ve onlarla da şeyi çözmeye çalıştım. Hani neden böyle gidiyor bu süreç, neden ailemde kırılmalar var ve boşandılar mesela ve bu da bir konuydu benim için. Bu süreç ve öncesi ve bir anda annemle kendimi özleştirdiğim bir seriye döndü. Orada annemi tanımak aslında. Hani diyorum ya burada da konuşmak yaptığım şey. Yani sadece ben bunu sulu boya, işte toz pastel veyahut yağlı boya ya da nakış dikiş gibi ayırmıyorum ya da performans olarak. Tamamen o konuyu konuşmak ve bunu izleyiciye sunmak hedefim. Ve aslında biraz da dedikodu tarafı da var. Yani burada söyleyebiliyor muyum bilmiyorum ama o evliliğin arkasındaki diğer negatif unsurları da eleştirdiğim bir dilim de var. Yani hani aile ne demek, evlilik ne demek ve kadın artılar bu ailenin içinde ne kadar varlar ve ne kadar var olmaya çalışıyorlar göstermeye çalışıyorum kendi hikayemde de. O yüzden biraz da kişisel bir yerde böyle diyebilirim.
Bu tamamen meraktan alacak. Kardeşin var mı diye soracağım.
Abim var. Çok fazla dilendirdiğim bir şey değil ama bu şu anki tütün deposundaki sergide eksilerek biriken sergisinde işlediğim ve hayatımda belki de ilk defa abimin de olduğunu söylediğim bir sürecin içerisindeyim. Çok görüşmediğim ama yeni yeni tanıştığım bir abim var. Kendisi şu an cezaevinde ve hep öyleydi bildiğimden beri. Onun da kendi, ya aslında benim yani işleyiş şeklim de o. Yani ben abimi tanımıyorum ama abimi nasıl tanıyabilirim? Ya da annemi tanımıyorum ama annemi nasıl tanıyabilirim? Yolculuğunda gördüğüm şeyleri sembolleştiriyorum diyebilirim yaptığım şeyde. Aramız daha iyi şu an. Bir kıza oldu yakın zamanda ve onunla ilgilendiğim için mutluyum gibi. Sanatıma da bu yansıyacak tabii ki önümüzdeki süreçlerde.
Peki kadın ve öteki kavramlarına nasıl temas ediyorsun sanatında?
Aslında bu pratikle alakalı bir şey. Yani kimliğimden ötürü, trans kadın kimliğimden ötürü bu benim için çok fazla oynamam gereken bir konuydu. Ve bunu da aslında sanatımla da pratik ettim. Yani sadece,
bu temaslar zaten mevcut. Bunun aktarımını yapıyorsun gibi.
Yani sadece resim kağıt yüzeyi değil de performans olarak da bunu düşünebiliriz. Yani lisede cosplay yapıyordum mesela ve ilk deneyimlerim o zamandan itibaren şu ana geliyor. O yüzden yani öteki, bütün ötekilerle ilgileniyorum. Yani o sabil, patriarkanın olduğu o toplumda öteki olarak adlandırılan herkese temas etmeye ve dokunmaya çalışıyorum. Ve aslında birbirimize kırdırıldığımızı görmeyi, gördürmeyi, bir yandan da böyle bir şey de var dedirtmeyi istiyorum. Çünkü hiçbirimiz birbirimize düşman değiliz, olmamalıyız. Bu toprak parçasını paylaşıyoruz. Böyle düşünüyorum. Öyle veya böyle. ve artık barışın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunu kaosun içinde arayarak yapıyorum yani.
Peki hangi teknikleri daha çok kullanıyorsun? Hangi malzemelerle daha haşır neşirsin?
Yani resim mezunu olduğum için tabii ki su bazlı boyalar bana daha yakın geliyor. Yağ bazlı boyalar beni çok zorluyor. Çünkü zaman olarak da çok fazla zaman aldığı için. Özellikle bu son sergide, eksilerek biriken sergisinde sulu boya yaptım. Ama ben aslında her şeyle ilgileniyor gibiyim. Yani böyle şeye inanıyorum. Hani kendim için bu tabii ki. Böyle olmayan insanlar da olabilir. Anlatmak istediğim düşünce neye uygun acaba diye düşünüyorum. Yani daha silik bir şey mi yoksa sprey bile olabilir yaptığım şey aslında. Ama genellikle sulu boya diyebilirim. Biraz da kuru kalemlere daldım bu ara.
Nakış da var.
Evet, nakış da var. Ama nakış böyle şey gibi geldi bana. Resim bir yerde hani bu dediğimiz sektörel kaygı girdiği için daha benim olmaktan kopmuş gibi hissediyorum ve bu biraz üzücü bir yerde. Bu yüzden nakış devreye girdi. Zaten kumaşlı ve ipliklerle her zaman ilgileniyordum. Onu daha terapi gibi kullanıyorum yani hani böyle çok da izleyemeyeceğim dizileri açıp böyle saatlerce karşısında nakış yaptığım geceler oluyor. Ve yeni yeni o da sanatımın içine dahil olmaya başladı diyebilirim ama kostümle dikmeyi seviyorum elbette yani liseden bu yana.
Yine artist statement'ına göre travmaların ve bozuk anıların sanatında önemli bir yer tutuyor. Seninle tanıştığımız Koli Art Space'deki yazdıklarıma bakmadan da aslında cinsel şiddet travmasının bir açığa çıkışını ve belki de bu açığa çıkmadan sonraki beraberce iyileşmeyi çalışmayı deneyimlemiştik hep beraber. Senin işte insanlara davet etmenle cama yazı, vitrine yazı yazmalarıyla alakalı. Ve oradaki işte cinsel şiddet hikayeleriyle de anonimleştirilmiş. Bu açığa çıkarma, yüzleşme ve belki de iyileşme sanatın nasıl bir işlevi, burada sanatın nasıl bir işlevi oluyor? Yani travmayla çalışırken nasıl faydalanıyorsun diyeyim? Yani travma nasıl yoruyor, o travmaya nasıl geliyor gibi gibi.
Zaten hani daha önce de bahsettiğim gibi çalıştığım şey hani o aradığım şeyin içinde bozuk bozuk yani anılar, travmalar ve gerçekten yüzleşmek istemeyeceğimiz çoğu şeyi buluyorum yani. Özellikle bu dönemde. O yüzden bunu nasıl baş edebilirim mi düşünüyorum. Tabii ki yani kendimi bildiğimden beri hani diyorum ya ben konuşmaya çok geç başladım ve işaret dili resimlerle başladım. Bir yandan da terapilerimi hatırlıyorum. Bana dair ilk anılar doktor anılarıydı ve çözemiyordum yani ben neden bu kadar doktora gidiyorum? Yani neden bu kadar psikologları görüyorum ya da neden ergen kitapları hatırlıyorum çocukluğumda diye düşünüyordum. Daha sonrasında birçok şeyle bağlantılı olduğunu gördüm. Yani yaşıtlarıma göre 3 yıl daha geç konuşmaya başladım diyebilirim. Bu noktada da çorap söküğü gibi geldi diyebilirim. Yani kendimle ilgilenirken kendi çekirdek ailemin içindeki diğer travmalarla yüzleştim.
Peki trans kimliğinden ötürü vermek durumunda kaldığın bu hak mücadelesi sanatında nasıl bir yansıma buluyor?
İlk başlarda çok zordu. Şu anda da çok zor elbette. Yani çok adım atmadım ama maalesef İzmir'de ve kendi okulumda yaşadığım şeyler beni çok zorlamıştı ve tabii şu an barıştım kendi içimde ve bunu çözdüğüme inanıyorum ama o sanat piyasasında kalmak gerçekten çok zordu benim için yaşadığım şeyler özellikle. İsim almak istemiyorum ama herkesi karmasına bırakıyorum ve uğradığım fiziksel şiddet ve psikolojik şiddeti umarım bir şekilde anlarlar ve bundan derslerini alırlar diye düşünüyorum. Çünkü çok yalnız hissettiğim zaman oldu bulunduğum lokasyonda ve community olarak. Çünkü yani kimseyle tanışmıyordum. İzmir'e çok gelip gitme gibi bir durumum yoktu en başında ve bu kadar bozuk anıyla, travmayla tek başıma baş etmem gerekti ve bunu da artık yani isyan ederek ya da üzerlerine giderek tartışma çıkararak değil de daha böyle geleceğimi planladığım bir düzlem içerisinde yaptım ve o yüzden ya görmezden geldim ya da bana sorulduğu zaman dedikodusunu yapmadım. Çünkü o kadar küçük bir ortam ki bir şey söylediğiniz zaman direkt olarak sizin önünüze gelebilecek ve sizin gelecekteki hedeflerinizin önüne geçebilecek bir şey oluyor. Şu an bunu söylüyorum bu arada ilk defa sanırım bunu söylüyorum. Çünkü zamanı geldiğine inanıyorum yani. Özellikle ifşa kültürünün gelmesiyle birlikte İnsanlar çok rahatsız olmasın bana yaptıklarından ötürü. Çünkü değişmiş olabilirler. Herkesin değişebileceğine inanıyorum. Ama bir noktada bunu artık başkalarına yapmamaları gerektiğine inanıyorum. Umarım böyle değişiriz de dönüşürüz diyorum.
Anladım. Peki bu daha çok üniversite sürecinde yaşadığın bir olaylar mıydı? Yoksa daha böyle işte çocukluktaki okul zamanı, daha yani 18 yaşımızdan küçükken o çocukluktaki okul dönemi mi? Yani sanat okulunda olmak belki biraz bir nebze seni rahatlattı mı gibi bir yerden soracaktım aslında. O yüzden zamanı sordum.
Aslında çok rahatlatmadı. Aksine yani ben çok fazla cinsiyetsiz bir çocukluk geçirdim. Özellikle kendi memleketimde. Ama daha sonrasında lisede de öyleydim. Yani herhangi bir cinsiyet sistemi bulunmuyordu. Tabii ki de hani yeni yeni keşfediyordum ama ya benim için çok da önemli değildi açıkçası. Daha sonrasında üniversiteye hazırlık ve üniversite sürecim çok zor geçti ve sanırım o zaman ilaç kullanmaya başladım. Antidepresanlar ve uyku düzenleyiciler. Bayağı dışlandığım bir dönem oldu. Üniversite birinci dönem, yani dönemi. 6 ay kadar böyle bir kayıp dönem olarak nitelendiriyorum kendim için. Ama ondan sonrasında dediğim gibi ben biraz mantıklı davranmayı seviyorum kendimde. Ortalığı dağıtmaktansa bir şeyleri planlı yapmak benim için daha iyi oldu. Gelecek yatırımı olarak. Öyle diyebilirim.
Sona Kalan Kız başlıklı bir serin var.
Evet.
Bu seriden bahsetmeni isteyeceğim. Bu seride nasıl işler yer alıyor? Kahramanları kimler? Sona Kalan Kız.
Yani böyle genel olarak çalışmalarımı çok cici bulmuyorlar. Elbette cici resimlerim vardır ya da işte bunu evime asarım resimleri falan ama genel olarak böyle korkuyla ilgilendiğim için ya da negatif duygularla, diğer görülmek istenmeyen anılarla. O yüzden biraz böyle korku sineması her zaman benim ilgimin odağındaydı ve bu aslında Sona Kalan Kız dediğimiz kavram korku sinemasında kullanılan bir kavram. Katilin elinden kaçmaya çalışan son kız aslında o ve bir yandan katili de öldürmeye çalışıyor hayatta kalabilmek için. Bir yandan da faile dönüşüyor bu süreçte. Hayat böyle
öz
bir şey.
Öz savunmadır.
Galiba. Evet, öz savunmadır.
Bir dakika. Değil mi?
Evet. O yüzden ben de bu hayattaki sona kalan kızları işlemeye başladım ve annem, işte teyzelerim, yakın çevrem, kendim ve arkadaşlarım.
Peki katil kim?
Falan ve kameraya doğru. Öyle. Yani bu sorunun, ya aslında bu tek bir kişi değil bu arada. Yani bunu genele yayabiliriz. Sadece yaşamamıza izin vermeyen birçok şey olduğunu düşünüyorum burada.
Tekrardan bir kameraya bakış.
Evet. Performansla alakalı bir şey eklemek istiyorum. Burada daha çok resim üzerine konuştuk. Performans benim hayatıma çok yeni girdi aslında ve İstanbul'da girdi. Ben İstanbul Bienali'nin çalışma ve araştırma programında yer aldım ve o yüzden geldim. Bu sona kalan kız kavramı da orada işlediğim bir projemdi benim. Marina Papazyan mentorluğunda 6 ay kadar biz bunu işledik. Alt okumaları, nerede nasıl kullanıldı vesaire gibi. Daha çok tabii Amerikan ve İngiliz sinemasından çok Uzak Doğu ve Japonya üzerinden örneklemelerle bunu yaptık. Anime ve mangaları kullanarak. Neyse böyle bir şey. O süreçte de bana çok tesadüfi bir şekilde performans teklifi geldi. Ama tabii hani sana dedim ya burada, lisede de ben cosplay yaptım. Cosplay sadece bir şey dikmek ve giymek değil. Onun performansı da var, o karaktere bürünmek. Bu da ona dair bir şey. Ve ben böyle bir proje bana gelince böyle bir şey oldum yani. Hani sen yıllardır bununla yüzleşmiyorsun ve bir şekilde hani o sende bir yara oldu ve artık o yarayı gerekirse deşerek, gerekiyorsa bir şey yaparak onu aşmak gerekiyor diye düşündüm ve hemen evet dedim. Yani ben bunun içinde olmalıyım ve dönüşmeliyim kendi içimde. Bunu savaşmalıyım bununla yani. Öyle düşündüğüm için hemen kabul ettim ve sonrasında performansı bir baktım. Benim için o işte sandık açılmış, o sandık kapatma biçimi oldu. Yani o travmayla barışıp yoluna devam etme. İlk performansım cinsel şiddet üzerineydi ve benim için çok özel bir yeri var. Buradan Tülü'ye çok teşekkür ederim ve Kule Art Space ekibine çok sağ olun, var olun. İkinci performansım da aynayla alakalıydı aslında. simsiyah bir elbise ve ben aynanın karşısında bir saat ya da daha fazla geçmişim, hareketsiz bir şekilde bakıyorum ve izleyen çift aynı gibi düşünebiliriz bunu. Karşıma da biri oturuyor ama o da kendini görüyor. Aslında bir masada yüzleşme gibi. Bir yandan da izleniyorsun falan. O da beden disforisiyle alakalıydı. Mesela yıllardır kendimde yaşadığım disforiyle alakalıydı ve orada onunla barıştım. Bedenimle barıştım diyebilirim. O da çok etkileyiciydi. Bir sonraki sanırım performansı soruyorlar. Hani bir şeyler düşünüyor musun? Zaman geçti çünkü. Resim sergileri devam ediyor ama bu konuda ne yapacaksın diye. Belki kişisel sergide ilk aşkla alakalı bir performans ve o aşkla vedalaşmak, o takıntıdan kurtulmak gibi bir şey olabilir. Ama şu an biçimini ve ne olacağını bilmiyorum. Ama böyle bir fikrim var.
O performanslar birazcık daha senin içinden bir şeyleri çıkartışına denk geliyor sanki, değil
Tabii
mi?
Tabii ki. Provasız ve tamamen o an yaşadığım şeyle bağlantılı hepsi.
Yine işte Collier Space'de bu performansında, yani cinsel şiddetle ilgili olan performansında biz de seninle tanışmıştık. Collier Space'le beraber işlerin Contemporary İstanbul'da yer aldığı, yine seninle aynı galeride Collier Space'de Yaz Taşçı'nın da işleri vardı. Translar'ın işlerinin böylesine büyük, önemli ama tabii ki de ticari sanat etkinliklerinde var olmasının önemi nedir dersin?
Bunu bu aralar oldukça anıyorum. Hani bence her masada olmak bizim hakkımız ki bunun bence artık bencesi de yok.
Öyle.
Öyle yani maalesef öyle. Gerçek. Kusura bakmayın ama yani ben 6 yıl önce kursa giderken diyelim birini görememek beni o kadar yalnız hissettirdi ki, o kadar çaresiz hissettirdi ki ve sonrasında evet gerçekten anladım yani hani orada bir zorluklar var ve dedim ki bugün bu konu üzerine Seçil Epek'in yazısını okudum. Bu eksilerek biriken sergisinde de olacak katalogda. Orada şey diyor yani benden sonra gelecek insanlara alan açmak, o taşları temizlemek, o yolu daha geçilebilir yapmak. İstediğim şey şu an bu. Çünkü ben ilk başladığım zamanda birilerini görememek beni çok üzmüştü. Hani elbette tabii ki de şarkıcı veya tiyatrocu bildiğimiz bir sürü değerli isim var buradan. Hepsine selam olsun ama bir galeride bir ressam olarak ya da plastik sanatlar üreten biri olarak var olmak bence gereken bir şey yani. Neden yokuz? Hani ben bunu hep düşünüyorum. Özellikle şu sıralar düşünüyorum. Çünkü benim için çok yeni yeni bir şeyler hayatıma giriyor. 2019'da zaten galerilerin varlığına gördüm, inandım yani. Ondan öncesi yoktu. Ya da İstanbul'daki piyasadan haberim yoktu. İstanbul dışında yaşadığım için.
16 Haziran'da senin de daha öncesinde de birkaç kere referans verdiğin Sınırsız'ın Eksilerek Biriken sergisine depo kültür sanat ev sahipliği yapacak. Sen de bu sergide işlerine yer alıyorsun. Diğer iki kişi de biri Üzümlerin Solak, diğeri de Furkan Öztekin. Eksilerek Biriken'de ne göreceğiz? Birazcık spoiler vermem mümkün mü bu cuma ve işte herhalde 2 ay kadar kalacak değil mi sergide? 2 ay boyunca görebileceğiz. Ve serginin nasıl bir programı var? Yani açılış ve ondan sonrasında başka etkinlikler de olacak bunun sergi kapsamında. O şekilde anlatırsan şahane olur.
Yani hani bu şeyi konuştuk ya İzmir'den İstanbul'a gelmek. Yani İstanbul gerçekten bana o kadar güzel bir kucak açtı ki buradan kucağını açan ve gerçekten bağlantı kurduğum bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü aramızdaki dayanışma çok önemli ve gerçekten bir anda kocaman bir ailenin içine girmiş gibi hissediyorum. Sana da çok teşekkür ederim bu noktada. Marina benim mentorumdu zaten İstanbul Biennale'deki programdan. Diğer Ozan'la da mesela Beyz'den direkt tanışmıştık. Durumda böyle olduğu için bir anda bana bu teklif geldi ve ben hani yıllardır Furkan'ı takip ediyorum ve işlerini çok seviyorum. Furkan'la aynı yerde olabilmek fikri bile yani evet istiyorum dedim ve sonra Üzüm'ü tanıdım. Üzüm şu an bana o kadar umut verdi ki hani yaptığı işin de dışında kendi geleceğimle alakalı kaygılarımı bir noktada daha da düzlenme, oturtmamı sağladı. Yani böyle bir gelecek de olabilir delirtti bana ama sürecin içerisinde yani 5 ay kadar falan toplantı yaptık sanırım. Doğru da olmayabilir yani. O kadar güzel birliktelikler, o kadar güzel konuşmalar, üretimler oldu ki ben çok heyecanlıyım. Yani ben ağladım mesela yani işleri görünce, hikayeyi bilince, bir yandan da kendi özelimi de açınca. Yani böyle ağlamak da istemiyorum ama hala şeyim yani bugün bile yani üzümün işi beni aldı götürdü yani hani. Fırkanın da keza öyle bu arada.
Depoda olması da kesinlikle tabii çok ki, özel. Diye tabii ben ki. De sana söylemiştim zaten onun da üstüne konuşmuştuk. Depo çok doğru olmuş.
Ya sınırsız ekibi de o kadar güzel ilgilendiler ki benimle. Hani açıkçası bizimle daha doğrusu ve öyle bir geçiş yakaladılar ki sergileme biçimi olarak ben gelen bütün izleyicilerin memnun kalacağına eminim. Ve bir yandan da hani spoilerla alakalı da şöyle aileyle alakalı aslında. Yani o, burada da konuştuğumuz o ailenin içinde var olabilmek durumuyla da alakalı olduğu
yani
için.
Yani seçilmiş, yani atanmış aile eksildikçe seçilmiş aile birikiyor gibi sanki.
Tabii ki.
Alıktım galiba.
Ama biraz da şeyden de böyle hani tabii ki diğer insanların adına konuşamam. Onlar kendi adlarına konuşabilirler. Ama benim kendi perspektifimden şöyle bir nokta var. Hani burada da bahsettiğim gibi birilerini kızıyorum kendi ailemden. Ama bir yandan da anlamaya çalışıyorum. Anladığım noktada da dönüştürüyorum onu. Mesela 2019'da annemin travmatik anılarından bir dijital resim serisi yapmıştım ve bir yarışmadan, Roto 2 sanat yarışmasından lisans başarı ödülü aldı. Ve annemle sergisine gittik falan. Normalde çok kapalı biridir. Orada onu gördü, sergileme biçimini gördü ve biri gelip şey dedi yani bu kadın kim? Yani o resmin ortasında bir kadın var ve 6 tane resmin içinde de o kadın var falan. Hayatta ilk kez o kadın benim diyebildi ve ama aslında orada gençliğine dair çok travmatik sahneler var. Ve aslında o noktada ben sanatın çok dönüştürücü olduğunu gördüm. Kabule geçmenin önemli olduğuna inanıyorum bu noktada ve benim perspektifim de böyle bir yerden yani evet çok kaotik, çok yalnız ama bir yandan da birlikte örgütlenmek gibi de yani birlikte o problemleri aşmaya çalışmak gibi de atanmış aileyle. Ama elbette seçilmiş ailemiz de yani.
O zaman onur ayımız kutlu olsun kutluyorum. Bir de bu hafta trans onur haftası aynı evet. zamanda. O yüzden bu sorumu buradan soracağım. Yani LGBT artıları özellikle pandemiden beri iktidar tarafından hedef tahtasına oturtuldu ve bu giderek şiddetleniyor. Buna şahit oluyoruz. İşte seçim kampanyasında da, seçim zafer konuşmalarında da, yani işte pazarlık konularında da LGBT artılar dillerden düşmedi. Senin bu haftaya hem trans onur haftasına hem de onur ayına dair hislerin neler diye sorayım. Yani geçen seneden de düşündüğümüzde biz yani sen nasıl geçiyor onur ayın? Onur gününe dair, yürüyüşe dair, yürüyebilmeye dair neler hissediyorsun, neler düşünüyorsun?
Büyük bir nokta silsilesi falan böyle hani.
Tıp tıp tıp tıp tıp tıp
sansür falan. şöyle. Ya yani benim her zaman konuşmaya dair bir problemim vardı ve hani mesela lisanstaki, bu çok alakasız olacak ama bunu bağlayacağım. aktivizm üzerine bir tez yazdım. Açık günümüz sanatında da toplumsal cinsiyet ve queer estetik üzerine ve ama yine de aktivizmimi konuşarak yapmadım. Çünkü ben çok terminolojik ya da çok fazla konuşamıyorum yani hani beynim de pek basmaz buna. Bunu daha çok görsel olarak, bir sergi olarak, belki bir proje olarak kendi üzerimde yapmak beni daha çok tatmin ediyor. Bu noktada da yani şu an söyleyeceğim birçok şey yeterli olacak mı bilmiyorum. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Bu ara özellikle aileyle alakalı odağım oradayken bu kadar görülmediğimiz bir şeyin olması beni çok garip hissettiriyor. Yani hani biz varız ve her zaman vardık. Ben küçüklüğümde de vardım. Şu anda da varım ve benim kendi ailemin içerisinde hiç kimseye bir zararım yok. Yani üzmedim de yani bu konu özelinde üzmedim yani suç sayılabilecek bir şey yapmadım vesaire ama neden bu kadar yokmuşum gibi davranılıyor ben bunu anlamıyorum. Yani sadece benim için de değil bizim için. Neden biz ailesizliğe itiliyoruz? Neden ailemiz yok gibi lanse ediliyor ama aslında hepimizin ailesi var ya hani depodaki özellikle sergide bunu göreceğiz. Kendi ailemizle iletişimimiz, etkileşimimiz var orada. Bilmiyorum, çok garip yani. Hani sanki bu ötekiler özelinde hep kullanılan, hep yapılan bir şeymiş gibi iktidar tarafından. Bu sadece LGBT'ler üzerinden de değil, bu işte Kürt sorunu denilen şey de bundan geliyor bence. Öteki olarak adlandırılıyorsan her zaman açık hedef olmak zorundaymışsın gibi geliyor bana. Ama yani bilmiyorum, bir noktada umutluyum ama çok fazla değilim gibi. Onur ayımız kutlu olsun diyorum. Çok da fazla bir şey de söyleyemiyorum yani hani... Çünkü hepimizin kendi güvenlik problemleri, sorunları var. Başımıza ne gelir ne gelmez bilemiyoruz. Ama bir noktada da artık konuşmalıyız da bunu. Üzerine bir şeyler de demeliyiz. Çünkü bu bizim hakkımız. Ve biz ekstra bir şey demiyoruz ya da birbirine saldırma hedefinde değiliz yani. Ben kendi üzerimde barışı istiyorum artık. Huzurlu olmak istiyorum. Kendi ailemle barışmak istiyorum yani. İşte buradan da bir barış çağrısı yapıyorum falan böyle gibi.
Zeytin dalı. Evet. Birazdan. Yani aslında bir de şunu sormak istiyorum. Çünkü seninle karşılaştığımızda geçen gün bundan birazcık bahsetmiştik. Genç bir sanatçısın sen. Giderek daha görünür bir hale geliyorsun. Yani aslında kariyerinde güzel şeyler oluyor. Ama bu görünür olma meselesinin seni korkuttuğundan da bahsettin. Oradaki o aslında senin için bir şeyler iyi olabilecekken seni orada... O geri çeken şeyi, o çarpışmayı birazcık daha açman mümkün mü?
Tabii ki. Yani hani bu noktada öyle işte onlar ve bunlar demek istemiyorum ama hani herkes tarafından dezavantajlı bir grup olduğumuz bilinir yani. Hani konuşulan bir şey ve mesela en ufak şeyinde buraya gelen bir insana göre ekstra şeyleri düşünmek durumundayım. Kendimle alakalı, güvenliklerle alakalı şeyleri ve dediğim şeylere dikkat etmek zorundayım. Böyle olmamalıyım yani. Standart bir kişiyle aynı şeyleri söyleyebilmeliyim bence. Bir şey söylerken çekinmemeliyim. Ya da bir hareketim slut shaming olarak algılanmamalı. Kimliğimden ötürü. Ama algılandı. Bunu yaşadım. Özellikle senin mental klitoriste paylaştığın slut shaming konuşması beni çok o kadar derinden etkilemişti ki yani. Hatta anneme attım ve dedim ki anneannemin sana yaptığı şey buydu falan. Yani bu kadın artı olmakla alakalı bir şey. O yüzden bir noktada genç sanatçı olmak zor. Öteki kimlikte olmak zor. İstanbul'da yaşamamak zor. İstanbul'da yaşamak da çok zor. Böyle bir zorluklar silsilesi içerisinde çorbaymışım gibi hissediyorum ama aşmaya çalışıyorum bunu. Yani bu sadece kendim için de değil. Dediğim gibi benden sonra gelecek ya da benim yanımda gelecek. Bu çok önemli. Yani benden sonra da demek istemiyorum. Benim yanımda gelecek yoldaşlarıma ve hani ötekilere alan da açmak benim boynumun borcu diye düşünüyorum açıkçası.
Peki, bahsettik eksilerek biriken sergisinden. İşte contemporary süreci yeni arkamızda kaldı. Peki başka şu anda masanda neler var? Geleceğe dair neler var diyerek son sorumu sorayım.
Tabii ki. Yani bir yandan da hani bu yanımda gelecek yoldaşlarım kısmında da TTV'yi, Throat to Window'u da ekleyebiliriz. Onlarla yaşadığım süreçte de çok mutluyum ve onlar da bana büyük kucak açtılar aslında. Geleceğe dair umudumu arttırdılar. Hatta böyle yakın zamanda başka bir arkadaşım şey demişti, isim vereyim mi?
Tabii istersen.
Kiki ile konuşuyorduk ve hani Kiki şey demişti, hani küçük bir bilinen bir yarışmaya benzedi iyice TTV, hani çok güzel oldu falan dedi. Evet, çünkü hani başından beri dediğim şey bizim için güvenli ortamların da olması gerekiyor. Yani bu pozitif ayrımcılık olarak adlandırılmamalı bence. Yani orada ismimiz sansürleniyorsa bu bizim için güvenli bir alan değil. Ya da orada giydiğimiz şeyler onu giyme deniliyorsa bu bizim güvenli bir alan değil. Çünkü yani ya ben şunu giymek için bile düşünmek istemiyorum gibi bir noktada. Ya da işte ismimin sansürlenmesini istemiyorum ya da işimin sansürlenmesini. Yani ki uğradım mesela maalesef istemeyerek de olsa. İşte röportaj yapılıyordu ve insanlar benden uzaklaştılar falan yani. Neden? Neden bunu yaşıyoruz? Neden ötekileştiriyoruz'u hala düşünüyorum. Bu yüzden de Throat to Window'un çok önemli olduğunu düşünüyorum bu noktada. Diğer içinde bulunduğum kolektif ve sergilerle aynı şekilde. Bir yandan da gelecekle alakalı ne yapmak istiyorsunuz sormuştum. Şimdi buna geleyim.
Umami'nin kapağı var. Onu tabii. da işte anlatmanı isteyeceğim.
Evet. Umami'nin üçüncü kitabı bana geldi. Kapak tasarımı olarak. Ve üç benim uğurlu sayım. Bunu başından beri söylüyorum ve bu yüzden çok mutluyum. Ve ismi de Açık Sular. Hani ben de okyanusum ve böyle arada böyle bir temas ediyorlar birbirlerine ve çok mutluyum bu yüzden. Ve bir aşk hikayesi. Bir yandan da ötekilik de hikayesi yani. Ve biraz da böyle kendimle bağdaştırdığım bir örgüsü var açıkçası. O yüzden direkt olarak böyle şok oldum ve dedim evet ben bunu yapmak istiyorum. Ve sonrasında bir resim yaptım ama biçim olarak çok spoiler vermek istemiyorum.
Tamam
ama
onu vermeyelim.
Benle alakalı yani eklediğim küçük bir trik var aslında yani onu aldığınız zaman ya da edindiğiniz zaman kapağı açtığınızda ve kapağı kapattığınızda bir şeylerin farklı olduğunu ve bir anlamlara gittiğini bu kadarını söyleyeyim.
Kitabı ne zaman açıp kapatabiliyor olacağız? Bir tarif var mı?
Onu ben bilmiyorum
okay.
maalesef ama ben teslim ettim yaptığım çalışmayı. Top onlarda falan. Bir yandan da tabii konuşulan ufak tefek şeyler var. Ufak tefek de demeyeyim yani. Güzel gelecek planlarımız var. Ama bununla alakalı şu an net bir şey söyleyemem tabii ki. Ne olacağını bilemeyiz. Ama bir yandan da ben 5. yılıma giriyorum. Ve hani ilk sergi açışından şu zamana kadarki süreçte birçok şey oldu. Ve birçok kolektif ve projelerin içinde yer aldım. Ve daha çok aktivizmi yapabileceğim, kolektiflerin içinde bulunabileceğim sergi davetlerini kabul ettim. Ve bu noktada da zaten iyi olduğumu düşünüyorum. Yani gönlüm rahat şu ana kadar katıldığım her yerden. Bu noktada da geleceğimle alakalı açmadığım bir sandığı açmanın peşindeyim. Ve bu da aslında çocukluk dönemimle alakalı bir şey. Yaşadığım ilk deneyimlerle alakalı bir şey. Kendimi ilk keşfedişim, ilk partnerim, ilk aşkım, ilk kaosum biliyorsun ve siz de biliyorsunuz ki kaotik konular benim merkezimde ve aslında ilk aşk çok problematik de bir konu. Bunu işleyip böyle o ilk aşkımla vedalaşıp onu evine uğurlamak istiyorum. Mutlu olduğu evine diyelim.
Çok çok teşekkür ederim Okyanus bugün konuğum olduğun için. Ağzına sağlık. Ben tekrardan 16 Haziran Cuma günü saat 18'de açılışı olan tütün deposundaki 18.30'da açılışı olan tütün deposundaki eksilerek biriken sergisinin duyurusunu yapayım. Senin sormak, söylemek, eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa eğer bölümü kapatacağım ben.
Ben teşekkür etmek istiyorum buradan. Bana destek olan ve dayanışan herkese, bütün yani içinde bulunduğum sergilere tek tek isimlerini zaten konuştuk burada ama ekstra da bundan öncesinde de öyle. Bir yandan sana da çok teşekkür ederim.
Ben
program
teşekkür
benim için çok
geldim.
Güzel oldu. Tabii biraz heyecanlıyım yani. Hani hem konuşmak benim için çok zor ve hem de böyle ağır da konular konuştuk yani. Bunları konuşmak da çok zor ama iyi ki de olmuş diyorum.
Çok çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere.